Ayrım 7.
Hristiyan satıcılara da ağız alışkanlığı da olacak. Böyle demesine pek şaşırırdım. Annem babama zincirli marka makara ısmarlamıştı. Mahmutpaşa'daydık. Babam elimden tutmuş yol üstündeki bütün ayak satıcısı makaracılarla birer birer pazarlık ediyordu. Hiçbiri 60 paradan aşağı inmiyor. Önce 2 kuruş diyorlar, sonra pazarlıkla ine ine 60 paraya iniyorlar. O da babam 3 makara birden alacağım dediği için. Mahmutpaşa yokuşunda adım başına ayak satıcıları var. Babam her biri önünde durup uzun uzun pazarlık ediyor. Pazarlık ede ede Mahmutpaşa yokuşunun en başına çıktık. Babam yokuşun başında bulduğu son makaracıyla sıkı bir pazarlığa girişti. Satıcı kesinlikle 60 paradan aşağı inmiyor. Babam, aşağıdaki makaracılar 50 paraya bıraktılar da almadım. 40 para verdim. Hadi sen 50 paraya ver de alayım, dedi. Doğrusu hem de Yahudi satıcının önünde babamı hiç de bozmak niyetinde değildim. Babamın gerçekten yanıldığını sanarak, hayır baba, dedim. Öteki makaracılar da 60 para diyorlardı. Dememle suratımda bir tokat çaktırdı. Babam bunu nasıl yapmıştı? Dövmek değil, beni azarlamazdı bile. Bir kızgınlık tepkisiyle birden suratıma tokatı indirmişti. Başkasının yanında ağlanmaz, gözyaşını hiç kimse görmeyecek. Çok kötü bozuldum. Ama babam daha çok bozulmuştu. Hiç sesini çıkarmadan 60'ar paradan 3 makara aldı satıcı oğlandan. Elimden tuttu, yürüdük. Fes kalıbı. Bayram geliyor. Mahalledeki, evdeki bütün çocuklar sevinç içinde bayrama hazırlanıyorlar. Komşu kızlardan birine pembe ipekliden entari dikiliyor. Başka bir kız çocuğuna atkılı rugan ayakkabı alınmış. Öyle pırıl pırıl ki ayakkabının rugan siyah aynasında yüzünü seyrediyorsun. Oğlan çocuklardan birine alınan bayramlık potin çok hoşuma gitmişti. Bu potinin alt yanı siyah deri, koncu da gri podüsü etti. Yandan düğmeliydi. Parlak küçük birçok düğmeleri vardı. Düğmeleri iliklerine kolaylıkla geçirmek için parlak madenden ayrı bir çengel vardı. Çocuk düğmeleri bu çengele takıp kolaylıkla iliklere geçiriyordu. Çocukluğumda pek az şey bu denli hoşuma gitmiştir. Büyüyünce ben de bu düğmeli potinlerden alacağım. Hem de birçok. Bir dolu. Bana bayramlık hiçbir şey alınmıyor ama ben de öbür çocukların sevincine katılmışım. Bayram geliyor diye sevinmekteyim. Annemin bana bayramlık alamadığı için çok tedirgin, çok üzgün olduğunu anlıyorum. Arife günüydü. Annem elime ya 40 para ya da 100 para vermiş. Hadi oğlum, git de fesini kalıplat, demişti. Bayram hazırlığı olarak fesimi kalıplatacağım. Ben de bir sevinç, bir sevinç. Uçuyorum. Uçarak gittim fes kalıpçısına. Bu benim fes kalıpçısına kendi başıma ilk gidişim. Kendimi büyümüş sanıyorum. Kocaman olmuşum. Kalıpçı uzun yolda Bahriye Kışlası'nın karşısındadır. Giriyorum içeri. Biraz ürkek. Amca, fesimi kalıplatacağım, diyorum. Tanımadığımız bütün büyük erkekler, satıcılar, dükkancılar hep amcadır. Kalıpçının belinde bir peştemal, önünde sırayla sarı madenden fes kalıpları. Buruş buruş olmuş fesimi alıyor, yanındaki maşrapadan ağzına doldurduğu suyu tükürür gibi fesin üstüne püskürtüyor. Püskülü söküyor fesin ibiğinden. Ah, fesimin püskülü ibrişim olsaydı. Fesin kırmızısı üstünde ibrişim, püskülün parlak siyahı pırıl pırıldır. Benim fesimin ibrişim püskülü hiç olmayacak. Benimki tire püskül. Kalıpçı ağzından su püskürterek ıslattığı fesimi, silindir biçimi tahtadan bir kalıba geçiriyor. Üstüne de sarı madenden dişi kalıbı oturtuyor. Bu sarı maden kalıp sıcak olduğundan nemli feslerden buğular yükseliyor. Madenden kalıbı iki kulbundan tutup çeviriyor. Sonra kaldırıyor kalıpçı. Bir süre sonra fes ütülenmiş kalıplanmıştır. Adam püskülünü takıp fesimi veriyor. Sırada bekleyen başka müşteriler var. Kalıptan çıkmış fes sıcak sıcaktır. Fırından yeni çıkmış çörek gibi. Daha buğuları tütmektedir. Bir de özgün kokusu vardır. Yağ, ter, kir, toprak, yağmur, yanık karışım bir kokudur bu. Buğuları tüten o sıcak fesi başıma koyunca üstümdeki bütün eski püskülerin birden yenileşiverdiğini sanıyorum. Benim bayramlığım da budur. Kalıplanmış, iplik püsküllü fes. Eve gidince Kalıbı bozulmasın diye annem fesimi alıp yüklüğe kaldırıyor. Çünkü bayramlık olan her şey ancak bayram sabahı giyilebilir. O akşam babam eve çok geç gelecektir. Oysa başka zamanlar akşam ezanı okunurken evdedir. O akşam neden geç geldiğini büyüdükçe soruları anlayacağım. Çocuğuna, karısına bayramlık alamamanın utancıdır bunun nedeni. Bu utanç erkeklik öfkesine dönüşecek ve eve gelince hiç çoktan anneme kızacaktır. Annem beni odamızın ortasında leğende yıkıyor. Bayram gecesi çocuklar ille de yıkanacak. Beni yatağıma yatırıyor, öpüyor. Bana bayramlık çorap almıştır. Uzun konçlu, fitilli siyah çorap. Yeni çorabımı yastığımın altına koyuyorum. Böyledir. Bütün çocuklar yıkandıktan sonra bayramlıklarını yataklarına alır öyle yatarlar. Bayramlığımın olmamasına annemin gönlü razı değildir. Onun için beni yatırdıktan sonra idare lambasının kör ışığında, dikiş makinesinde bana babamın eskilerinden bir şeyler dikecektir. Hem de sabaha dek yetişecek. Babam eve geldiğinde uyuyordum. Babamın bağırmalarından uyandım. Çok hiddetli koca olan babam anneme dikişi bırakıp yatması için bağırıyor. Annem cevap vermeden ağlıyor. Ben yatağın içinde uyanmış olduğumu belli etmemeye çalışıyorum. Babam yatacak. Ben uyuyup kalacağım. Annem sabaha dek dikiş dikecek. Babam erkenden kalkıp bayram namazı için camiye gidecek. Babam camiden dönmeden annem beni uyandırıyor. Bütün gece sabaha dek eskilerden evirip çevirip diktiği giysiyi giydiriyor bana. Kendisi de en yeni entaresi hangisiyse onu giyiyor. Mangala çaydanlığı koyuyor. Ortaya kahvaltı soframızı kuruyor. Babam geliyor bayram namazından. Kerevetteki posteki üstüne oturuyor. Önce annem babamın elini öpüyor. Babam da annemin yanağından öpüyor. Geceki çekişme unutulmuştur. Sonra ben babamın elini öpüyorum. Babam da sarılıp beni öpüyor. Gür bıyıklarının, sakallarının sert kıllarını yanağımda duyuyorum. Bayramlaşma töreni bitmiştir. Kahvaltı sofrasına oturuyoruz. Babam yere bağdaş kurup sofra bezini dizlerine örterken besmele çekiyor. Sabahın loş mavi ışıkları penceremizin kafes deliklerinden koyulaşıp esmerleşerek odamızı aydınlatıyor. Çaydanlıktan bardaklarımıza çay dolduran annemin yüzüne bakıyorum. Uykusuzluktan sarımsı pembe yüzü solmuş. Ağlamaktan göz kapakları şişmiş, gözleri kızarmış. Az sonra bayramlaşmaya gelen komşu kadınlara güler yüzlü, tatlı dilli olacaktır. Bardaktaki çayıma ekmeğimi banıyorum. Sıcak çayda yumuşayıp süngerleşen bayat ekmeğimi yiyorum. Bu kahvaltı sofrasında çay ve bayat ekmekten başka pek seyrek olarak zeytin de bulunur. Birçok bayram sabahlarım aşağı yukarı hep böyle geçmiştir. Sabaha dek eskilerden bana bayramlık diken bir anne, hırçın ama dünyanın en iyi yürekli bir babası, ağlamaktan göz kapakları şişmiş ama hiç kimseye hiçbir yakınması olmayan bir anne. Bayramda her eve bayram şekeri alınır. O yıllarda bizim evimizde bayram şekeri de pek olmazdı. Ama bir kutu bayram şekeri getiren konuklarımız olurdu. Konuğun getirdiği şeker bizim için değil, daha sonra gelecek konuklarımızın önüne çıkarmak içindi. Çok mürekkep yaladık. Bayramlarda çocuklar kapı kapı dolaşıp komşu amcaların, komşu teyzelerin ellerini öperler. Eli öpülen büyükler de çocuklara bayram parası verirler. Para yerine mendil verenler de olur. El öpmeye giden çocukların gözleri kendilerine para verecek olan büyüklerin ellerindedir. Oturdukları yerde oturamazlar. Şu parayı bir alsalar da savuşup gitseler. Büyükler de bunu bildiklerinden çoğu daha kapıyı açar açmaz kapı önünde elini öpen çocuğun eline parayı tutuşturur. Parayı kapan çocuk fırlar gider. Bir tenha yere varıp avucundaki parayı sayar ve meraktan kurtulur. Çocuklar birbirlerine aldıkları paraları gösterir, övünürler. Bayram harçlığı almak için tanımadıklarının kapılarını çalan çocuklar çoktur. Kimi evin kapısı önünde birbirini tanımayan 5-10 çocuğun birden bayram parası almak için bekleştiği olur. Bana bayram parası almak, para almak için el öpmek kesinlikle yasaklanmıştı. Yalnız evimize gelenlerin ellerini öperdim ama onların verdikleri paraları da almazdım. Ben uzanan elden parayı almayınca avucunda para tutan adam bozum olur, almam için üstelerdi. Onların bozum oluşundan ötürü suçluymuşum gibi utanırdım. Kimisi parayı zorla cebime koymaya kalkışınca o daha parayı koymadan ben oradan uzaklaştırdım. Böyle durumlarda baba adamın bozum oluşunu önlemek için babam al al amcan yabancı değil derdi. Alırdım ama babamı da kızardım. Yoksulluk kimi insanı açgözlü, kimi insanı da tokgözlü yapıyor. Uzun yolda, Kazımpaşa iskelesine yakın bir yerde kırtasiyeci ve kitapçı Vahit vardı. Sanırım başka kitapçı yoktu ki oralarda, Vahit adını herkes bilirdi. Dükkanı Fes kalıpçısının birkaç dükkan berisindeydi. Ya bir ya iki basamak inilerek yoldan az aşağıda olan dükkanına girilirdi. Küçücük dükkanın içi tıklım tıklım kitapla, kırtasiye gereçleriyle doluydu. Oradan geçerken dükkanın önünde uzun uzun durur, vizindeki kitapları, cetvelleri, pergelleri, parlak renkli el işi kağıtlarını, çıkartma kağıtlarını imrenerek seyrederdim. Salt Vahit'in vitrinini seyretmek için oraya gittiğim çok olurdu. En büyük eğlencem buydu. Param olsa da bu dükkana girebilsem de oradan bir şey satın alabilsem. En çok almak istediğim mürekkepti. Siyah mürekkepler, serçe parmağı büyüklüğünde koni biçimde sivri ucunda tutmak için ipi bulunan katı bir maddeydi. Bu katı mürekkep boyası ılık suda sulandırılarak siyah mürekkep yapılırdı. Çocukluğumun büyük özlemlerinden biri de bu mürekkebe sahip olmaktı. Benim kullandığım mürekkebi para vermesin diye babam evimizin mutfak bacasından topladığı iste kurumdan yapardı. İsten yapılanı oldukça iyiydi. Ama kurumlu olanı pürtüklü oluyordu. Bu kötü bir mürekkepti. Kağıda yayılırdı. Sonra da yalayınca kağıttan çıkmazdı. Oysa öteki mürekkeple yanlış yazılmış bir harfi, bir kelimeyi kağıda dilimizle yalayarak silerdik. Artık kullanılmaz olan mürekkep yalamak deyimi buradan gelir. Biz çok mürekkep yaladık demek, biz iyi yazı yazarız, iyi öğrenim gördük demekti. Evimizde bir bayram günü elini öptüğüm bir misafir bana para vermişti. Almamıştım. Adam üsteledi. Ben çekildim. Babam al al. Yabancı mı? Amcan senin dedi. Parayı aldım ama utancımdan yanlarında duramadım. Süzülerek odadan çıktım doğru Vahide. Üstümde annemin eskilerden bozarak diktiği bayramlık giysi vardı. Aldığım bayram parasını pantolon cebime koydum. Koşarak Vahit'in dükkanına girdim. Amca, mürekkep istiyorum. Verdi. Elimi cebime attım, para yok. Arandım. Parayı koyduğum pantolonun cebi delik. Annem eskiden bozup üstüme göre yaptığı pantolonun cebinin deliğini ya görmemiş ya da deliği dikmeye vakit bulamamış. Elimden mürekkebi yavaşça bıraktım. Dışarı çıktım. Vahit Efendi arkamdan seslendi. Küçük, parasını vermedin. Mürekkebi almadım ki amca. Utancımdan yerin dibine geçmiştim. Düşürdüğüm parayı belki bulurum diye başım önümde, gözlerim yerde, geçtiğim yollardan aranarak, yerlere bakınarak geri döndüm. Para yoktu. Kasımpaşa'da bir psikolog. Bayramlarda el öpmeye gittiğim tek komşumuz vardı. Sünnet düğünümde bana cilalı ağaçtan deve biçimde bir hokka armağan etmiş olan yaşlıca kadın. Bu kadının evine hiç yüksünmeden giderdim. Çünkü eli öpülünce avucuma birkaç kuruş bağış koymazdı. Yine bir gün o teyzenin evine gitmiştim. Evde uzun boylu, geniş omuzlu bir genç erkek vardı. Bu genç erkek giyinişi, duruşu, davranışı, konuşuşu, her şeyiyle bizim dünyamıza yabancı. Geniş damalı, kahverengi bir ceketi, golf biçimi pantolonu ve kalın yünden dilim dilim renkli spor çorabı vardı. Geniş tabanlı, kalın pençeli kahverengi ayakkabılarıyla yere çok sağlam basıyordu. Oturduğumuz o küçücük odaya zor sığıyormuş gibi geliyordu bana. Kim yapıları tanıdığım insanlara benzetirim. Yıllar sonra Ayazpaşa'daki Alman konsolosluk yapısını ilk görüşümde de yıllar önce Kasımpaşa'nın bir yoksul mahallesinin bir küçük evinin dar odasında tanıdığım o sağlamlık, dirimlilik fışkıran genç erkeği anımsayacaktım. Yere sapasağlam abanmış ağır bir yapı ve insana güven duygusu veren bir genç adam. İkisini birbirine benzetmiştim. O genç adam bizim dünyamıza öylesine yabancıydı ki o kılıkta sokağa çıksa Kasımpaşa çocukları ardına düşüp alay ederlerdi sanırım. O teyzenin oğluymuş. Amerika'da ruhiyat yani psikoloji öğrenimi yapıp yurda dönmüş. Psikoloji. Bu sözcüğü ilk duyuyordum. O zamanlar İstanbul'da bile bu sözcüğü duymuş 1000 kişi olabileceğini sanmıyorum. Annesi oğluna benimle bir çocukmuşum gibi konuşmamasını söyledi. Benimle ilk kez kendisiyle eşdeğer sayarak büyük bir adammışım gibi konuşan işte o genç ruhiyatçı oldu. Oysa başka büyükler sanki büyüyüp de küçülmüşüm gibi bir acayip yaratıkmışım gibi benimle konuşurlardı. Beni kendisiyle eşdeğer görmesinden hoşlanıyor, bunun için de sözlerini anlamaya çalışıyordum. Ama anlayamıyordum. Tartışıyordum onunla. Herhalde çok saçma, çok çocukça şeyler söylüyordum. Ama o küçümsemeden, alay etmeden ciddilikle beni dinliyor, sorularımı cevaplandırıyordu. O ne anlatırsa anlatsın ben ona durmadan bu psikolojinin ne işe yaradığını sormaktaydım. Anlatıyordu. Anlamıyordum. Yani bu iş nasıl bir işti? Onunla ne yapılırdı? Neye yarardı? Sorularım boşuna değildi. O zamana dek bana öğretildiğine göre okuryazarlık pratik olarak belli bir işe yaramalıydı. Doktorluk gibi, mühendislik gibi, bakanlık, avukatlık filan gibi insana para kazandırmalıydı. Bu psikoloji neye yarardı? İnsanlar onu öğrenince nasıl para kazanırdı? Sorularıma somut örnek göstererek cevap veremiyordu. Onun için de söylediklerini anlayamıyordum. Hokey sözünü de ilk ondan duydum. Amerika'da hokey denilen bir oyun varmış. Kendisi de orada hokey oynarmış. Uzun uzun ayrıntılarıyla hokeyin nasıl oynandığını anlatıyordu. Ama benim aklım bu psikolojinin ne işe yaradığındaydı. Peki bu psikolojiyle ne olur, ne yapılır, neye yarar? Bak dedi. Sen şimdi elini saçlarına götürdün. Başını kaşıdın. Deminden beri birkaç kez böyle yaptın. İşte psikoloji senin neden elini başına götürdüğünü anlamaya yarar. Beni müthiş bir merak almıştı. Niçin elimi başıma götürmüştüm? Boyuna bunu soruyordum. Çünkü elimi başıma götürüşümün bence hiçbir nedeni yoktu işte. Kendiliğinden böyle yapıvermiştim. Boyuna bunu soruyordum ki cevap veremeyecekti soruma. Ben de Amerika'da okumuş adamı bozum etmiş olacaktım. O bir şeyler anlatıyor. Ben arada hep aynı soruyu tekrarlıyordum. Neye elimi başıma götürmüşüm? Kesin cevap bekliyordum. Bunun birçok nedenleri olabilirmiş. Örneğin onun konuşmalarından sıkılmış olabilirmişim. Onun için arada hokey sporunu anlatmışmış. Sıkıldığım için ikide bir elimi başıma götürüyormuşum belki de. Suçüstü yakalanmış gibi oldum. Yüzüme ateş bastığını anladım. Nasıl da bilmişti. Öyle utandım ki. Hiç de değil işte dedim. Benim canım sıkılmamıştı ki. Bisikletçinin neşeli evi. Deniz Hastanesi sapağındaki alan üstünde bir bisikletçi dükkanı vardı. O dükkanın önü kiralık bisiklet doluydu. İşte o bisikletçi bizim mahallede otururdu. Nasıl, hangi ilişkiyle olduğunu bilemiyorum, bir gece o bisikletçilerin evindeydim. Üstelik o evden tanıdığım kimseyi şimdi ansımıyorum. 2-3 katlı büyük bir ev. Bir geniş sofadayız. Tavan çok yüksek. Sofanın yarısı iç balkonuna çevrili. Bir de üst kata çıkan merdiven var. Ev bir kalabalık, bir kalabalık. Yaşlı, genç, kadın, erkek, çocuk, bir sürü insan. Merdiven basamaklarına kadar oturmuşlar. Belli ki konu komşu da gelmiş. O ev tiyatro gibi bir yer olmuş. Genç bisikletçi şimdi hiçbirini ansıyamadığım türlü türlü gülünçlü oyunlar çıkarıyor. Taklitler yapıyor, komiklik ediyor. Herkes kahkahalarla gülüyor. Kimisi gülmekten yerlerde yuvarlanıyor. Gülmek. Öylesine yabancı olduğum bir şey ki gülmek, hele gülmenin böylesi. Gözlerimden yaş geliyor gülmekten. Ertesi gün cuma, ki o zaman hafta tatil günü cumaydı. Geç saatlere değin o evdeki insanlar eğlenebiliyor. Gülüyorum, gülenlere bakıyorum. İçimden işte ev böyle olur diyorum. Ev dediğim böyle olmalı. Kalabalık olacak, bir sürü insan. Hafta sonu gecesi konu komşuyu da çağıracaksın. Eğleneceksin, eğleneceksin. İşte bu amca gibi. Herkes gülecek kahkahalarla. Bisikletçinin neşeli evini hiç unutamam. Bütün yaşamımca böyle bir evi özledim. Böyle bir evim olsun istedim. İçindeki kahkahalarla dans eden bir ev. Ama olmadı bir türlü. Yapamadım. Bundan sonra da yapamayacağım biliyorum. Çünkü yaşamın koşulları beni her günün ertesi sabahı sınava girecek bir öğrenci durumuna getirdi. Akşam yemeğinden kalk, çalışma masasına otur. Bu değişmez düzen pek seyrek olarak değişecek olsa kendime karşı suç işlemişim gibi vicdan azabı duyuyorum. Kasımpaşa'daki bisikletçinin neşeli evi bir doyumsuz, sonsuz özlem olarak içimde kalmıştır. Araba tıngır mıngır. Bokludere üstündeki evden yine Kasımpaşa'da başka bir eve taşınıyoruz. İstanbul'un hangi yoksul mahallesi var ki biz orada bir evin tek odasında kiracı olarak oturmamış olalım. Bütün çocukluk anılarımı dolduran, ev eşyası yüklü bir at arabasının bozuk kaldırım taşları üstünde tıngır mıngır gidişinin hayalidir. Çift atlı araba pahalı olur. Tek atlı arabaya sığar bütün eşyamız. Araba önden gidiyor tıngır mıngır. Ben arkasından yürüyorum. Arabadan bir şey düşmesin. Telleri yırtılmış bir tel dolap sarkıyor aradan. Bu tıkırtı yatak dengi üstüne konulmuş teneke leğenden geliyor. Su tenekeleri kovalar birbirine çarpıyor. Saç mangal yatak dengine yandan bağlı. Mangal borusu. O mavi emaye çiçekli sini. Sac ayak sofra tahtası. Annemin yangından kurtardığı dikiş makinesi yatakların arasındadır. Aman saksı. Saksıya dikkat edin, çiçek ezilmesin. En üstte duruyor ıtır saksısı. Saksı paslı bir konserve tenekesidir. Şişeler vardı. Nerede? Zeytinyağı dökülürse her şeyler ziyan olur. Sirke de vardı bir şişede. Gaz şişesini nereye koydunuz? Araba gidiyor tıngır mıngır. Gelincik şurubu şişesi elinde mi? Evet. Lamba nerede? İdare lambası. Lamba şişesinin içine kağıt tıkıştırıp iyice saraydın. Sonra kırılır ha. Oklavayı unutmadın ya. Araba gidiyor tıngır mıngır. Bozuk kaldırım taşlarını atlarken tekerlekler tıngırtı da artıyor. Arabacı söylenip duruyor. Bunlar ne biçim eşya? 20 kuruşa hiç bu kadar eşya taşınır mı? Küp küp. Küpü iyice bağlasaydınız. Zaten çatlaktır. Katran sakızıyla yapıştırmıştık çatlağını. Lazımlık kalmasın eski evde sakın. Yok canım. Gazetelere sarıp su tenekesinin içine koymuştuk ya. Araba tıngır mıngır. Uygarlık nedir? Uygarlık önce siteyle başlar. Bir yere yerleşik insanlar yaratır uygarlığı. Bizler göçebe. Eskiden Orta Asya'dan göç etmişiz. Yüzyıllarca üç kıta üstünde göçümüz sürmüş. Gep geniş göç alanımız varmış. Sonra sıkışıp kalmışız bir daracık yere. O daracık yere de yerleşememişiz. Yine göçebeyiz. Türk halkı kendi yurdunda hala göçebedir. Uygarlık göçebelikle birlikte yürümez. Bir insan yaşadığı evin duvarlarında, döşemelerinde, merdiven basamaklarında çocukluk anılarını saklayacak. Konuklarına örneğin, bakınız diyecek. 6 yaşımdayken Trabzon'dan fırt diye kayardım da bir seferinde nasıl olduysa düşmüşüm merdivenden, başım işte şu son basamaktaki topuza çarpmıştı. Şu kapı var ya diyecek. Dedemin çakısıyla çentmiştim. Bakın hala duruyor. Kuyu bileziğinden aşağı sarkmıştım da az kalsın sarnıca düşecektim. İnsan anılarının toplamı. Toplum da öyle. Nerede bizim anılarımız? Biz yoksul çocuklarının. Araba tıngır mıngır gidiyor. O tıngırtıların arasında bozuk, eğri büğrü kaldırım taşlarına anılarım dökülüyor. Yoksul İstanbul'un mahallelerinin bakımsız sokaklarına çocukluğum parça pürçük dağılmış dökülmüş. Paramparça. Her sokakta benden kırık dökük parçalar. Dağılmışım bu İstanbul kentine gün gün. Yeni eve taşınıyoruz. Her taşınma evde bir kavga, bir tedirginliktir. Eyvah, çatalın biri düşmüş. Yere batsın senin çatalın. Gördün mü, gaz dökülmüş şişeden. Taşındığımız evin alt katı bir küçük yoğurthane olarak kullanılan loş, nemli, ıslak, küf kokulu, toprak tabanlı bir yer. Kapıdan girince yoğurt mayası kokar, ekşi ekşi. Ekşi ve ıslak. Merdivenden çıkınca iki oda vardır. Sokak üstündeki odada afyonlu, sütçü Halim'le karısı oturuyor. Bahçe üstündeki odada biz. Sütçü Halim sabahtan öğleye dek süt ve yoğurt satar mahallelerde. Öğleden sonraları evin altında beyaz kaselere yoğurt mayalar. Sonra kaybolur ortadan. Gece yarısından sonra bir bağırma, bir gürültüyle uyanırız. Afyonlu yoğurtçu Halim karısını dövüyordur. Kadın çığlık çığlığa ağlıyor. Afyonlu yoğurtçu Halim'in yaşamı çok düzenlidir. Öğleye dek omzundaki sırrın iki yanındaki iplere bağlı kasalar içinde kase yoğurdu satar. Öğleden sonra yoğurt mayalar, gece şarap içer. Gece yarısından sonra karısını döver. Sütçü Halim'in programı hiç değişmez. Esrar içmeye başladığından beri karısına dayak atmakta azıtmıştı. Esrar'la şarabı çok kaçırdığı bir gece sabaha kadar karısını döverken bir yandan da kan kokuyor, kan kokuyor, burnuma kan kokusu geliyor diye bağırmıştı. Kan kokması bu benim yeni öğrendiğim bir deyimdir. Kadınların fısıldaşmalarından yeni bir şey daha öğreniyorum. Cinsel sapıklık. Yoğurtçu Halim sapıktır. Bunun ne demek olduğunu anlayamıyordum ama kötü bir iş olduğunu seziniyordum. Sütçü Halim'in her gece karısını dövmesi sapıklığı yüzündendir.